Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçim Görkem Çetin'e teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı ve kendisi şu an aylık 5 dolar paketiyle beni destekliyor. Aylık 5 dolar paketiyle destek verenlerin isimlerini okuyarak teşekkür ediyorum kendilerine. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz yazarak beni destekleyebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 36. bölümünde Çiğdem Demir'i konuk aldım. Çiğdem Demir, Picus Security'de ürün ve ürün deneyimi tasarımcısı olarak çalışıyor. Çiğdem'le kısa bir tarihçesini, nerelerde okuduğunu, şimdiye kadar neler yaptığını, endüstriyel tasarımdan dijital ürün ve deneyim tasarımına nasıl geçtiğini, karikatüre olan ilgisinin ne zaman nasıl başladığını ve yakın zamanda gerçekleştirdiği Seamless Patterns projesinin öncesi ve sonrasından bahsettik. Umarım beğenirsiniz. Çiğdem merhaba, hoş geldin.
Merhaba Çağrı, hoş bulduk.
Biraz kendinden bahseder misin? Çiğdem Demir kimdir? Nerelerde okumuştur? Şimdiye kadar neler yapmıştır?
Tabii Çiğdem Demir, mesleğini çok seven bir tasarımcı. Ben 2014 yılında ODTÜ Endüstri Tasarım bölümünden mezun oldum. Sonra gene aynı bölümde yüksek lisansa başladım ve geçenlerde bitirdim.
Hayırlı olsun, tebrikler.
Verdim tezimi, teşekkür ederim. Yüksek lisans tezimde şeydi, hemen ona değmişken bahsedeyim. Çünkü çok seviyorum konumu. Doğa deneyim aracılığıyla doğayla birlikte yaşam tasarımının keşfi üzerine çalıştım. Literatürde çok çalışılmış bir konu değildi. Biraz zamanımı çok aldı. Zordu ama bitti. Keyifli bir konuydu doğa ve tasarım üzerine çalışmak. Okuldan mezun olduktan sonra mezuniyet projesi yaptığım firmada çalışmaya başladım. Bir aydınlatma firmasıydı. Orada 1,5 yıl çalıştım. Böyle marka ve ürün tasarımcısı gibi. Sonra o fabrika ortamını çok sevmedim aslında. İstifa ettim. Bir süre böyle freelance tasarımcılık yaptım. Bir yandan da Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisansımda olduğu için ders aldım. Tipografi ve animasyon aldım. Çok istediğim, merak ettiğim şeylerdi zaten. Sonra orada Bilkent'te Ekin Hoca ile sergi açtık. O da çok keyifliydi.
Ne sergisiydi?
Tipografi sergisiydi. Derste yaptığımız projelerden, böyle bütün katılımcıların yaptığı işlerden bir sergi açtık. İsmi Contexture'du. Tilki isimli sanat galerisine sergilenmişti.
Aa, 2000, süper.
2016'ydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. O çok keyifliydi. Bilkent Üniversitesi'nde olmak çok keyifliydi. Sonra ben sivil toplumu çok merak ediyordum. Bir sivil toplum ağında, denge ve denetleme ağında görsel tasarımcı olarak, görsel yönetme olarak başladım çalışmaya. O da çok keyifliydi. Orada 10 ay çalıştım. Çok uzun çalışmadım çünkü fon bitti. Sivil toplumun da öyle bir şeysi var. Ama çok keyifliydi. Çok öğrendiğim bir dönemdi. İletişimcilerle beraber çalıştım. Hepsinden çok fazla şey öğrendim. Sonra fark ettim. Dijital ürün tasarımı var. Bayağı yoğun UX, UI. Ben bu alanı keşfetmek istiyorum dedim. Sonra Picus'un ilanına başvurdum. Picus Security. Designer arıyorlardı. Sonra oldu. 2 yıldır geçti. Picus Security'de çalışıyorum. UX designer olarak. Aynı zamanda da karikatüristim. Böyle uzun zamanda da karikatür çiziyorum. Karikatür sergileri, yarışmalar, onlar bunlar. Öyle. Bir de karikatür ve tasarım birleştirme. O zamanlar hiçbir şey yapmadım. Bir projem var. Antistar Designer. Son projem de bir sosyal girişim. Seamless Patterns. Bir de o var yaptıklarım. Böyle.
Süper. Tam anlayamadım da, bu karikatürle tasarım birleştirdiğin projenin adı neydi?
Antistar Designer.
Antistar Designer. Evet. Onu da paylaşmış mıydın? Sanki onu kaçırmışım ya, paylaştıysan da Instagram'dan falan.
Onu paylaşmadığımı herhalde. Hiç seninle konuşmamış olabiliriz. Çünkü o. Bir ara çok böyle büyük hevesle başladım ama çok emek istedi. Orada aslında karikatür olsun, orada bir araçtı benim için. Tasarım hakkında konuşmak istiyordum. Biraz eleştirel yaklaşımı olan bir şeydi o, onun hikayesi vardı. Manifestosu vardı öncelikle. Şimdi endüstriyel tasarımda şey vardı. Star designer dediğimiz insanlar var. Yani ne yapsalar güzel oluyor işte. Ne yapsalar çok beğeniliyor. İşte Karim Rashid, ondan sonra ismi unuttum ama soy ismi atıyorum, Stark gibi tasarımcılar var. Biraz o şeye eleştirel bir yaklaşımdı. Çok onu yürütemedim sonradan. Biraz vaktimi aldı ama artık üstüne yoğunlaşmak istediğim projelerden biri.
Anladım, süper. Bu karikatüre olan ilgin de şey değil mi? O Bilkent'teki aldığın derslerde mi başlamış, yoksa daha önceden beri
var mı? Daha önceden şey aslında. Hani ben hep çiziyordum lisede. Resim hocam dedi bunlar karikatür. Burada da bir hocamız var, resim hocamız. O da karikatürle uğraşıyor. Nevzat hocaydı. Karikatürle uğraşan hocamız. Ona yönlendirdi. O biraz ön ayak oldu daha da fazla karikatürle uğraşmama. Ben aslında hani aktif olarak liseden beri karikatürle uğraşıyorum.
Anladım, süper. Yani senin o zaman o endüstriyel tasarım da aslında bir yerde bilinçli bir tercih olmuş diye anlıyorum.
Evet,
yani.
Onun da sebebi gene lisedeki resim hocam Nümze Yenbaş. Çünkü ben hep çiziyordum, tasarımlarım vardı böyle. Gördü onları, şey dedi, o endüstriyel tasarım bölümünde bölüm var.
Evet.
Bence sonuna gitmesin dedi. Ben de o zaman astronot olmayı düşünüyorum, bayağı ciddi. Sonra baktım, inceledim. Gerçekten hani bakarken de çok keyif aldım. Evet, ben burada olmalıyım dedim. Öyle gelişti.
Anladım, süper. Astronotluk gene olabilir yani, belli olmaz. Daha da i̇şte kolaylaşıyor sanki.
NASA'ya tasarım yapmayı planlıyorum falan.
Değil mi? Aynen, hedefim bu şekilde söylüyorsun.
Tezimle falan yeni gezegenlerde bitki yetiştirmece. Bitki tasarımı.
Aynen. Süper. Biraz şeyi de sormak istiyorum. Şimdi endüstriyel tasarım benim bildiğim genel daha adı üstünde endüstriyel, yani daha böyle, evet, fiziksel ürünler, hı-hı, işte fiziksel deneyimler tasarlama yönelik. Hı-hı. Ama sen bir şekilde dijitale hani kaymışsın.
Evet.
Hani bu senin böyle hani isteyerek bilerek mi, yoksa hani biraz piyasadan dolayı mı şekillendi? Hani mesela işte önce bir aydınlatma firmasındaydın. Hı-hı. Hani hı-hı, orada nasıl bir hani senin gidişat oldu?
Ya şöyle, hani aydınlatma firmasında çalışmayı da çok hani bilerek isteyerek seçtim aslında. Benim mezun projesi yaptığım yerde. Ama yani genç bir tasarımcı olarak yani okulda bildiklerinizle şeye çıktığınız zaman karşılaştığınız gerçeklik çok farklı oluyor. Hani beklediğimi çok bulamadım. Hani okulda böyle acayip şey yapıyorlar işte, inovatif, yenilikçi olman lazım, şöyle yapman lazım. Ama buraya geldiğin zaman bir işi bitirmen lazım. Hani gerçek hayatta şey yaptığında. Yani ben kendimi bayağı kötü hissettiğim zamanda şey olarak yetersiz hissediyordum. Hani kimse de şey diye bakmadı, böyle yeni mezun yetiştirelim falan gibi de bakmadı. Hani şimdi geriye dönüp o değerlendirmeyi yapabiliyorum. O zaman bunu yapmam çok mümkün değildi. O aradığım yaratıcı ortamı, şey ortamı çok bulamadım. Ben de yetersizdim onların aradıkları anlamda herhalde. Bir de tasarımcıların ne yaptığı ne ettiği çok da şey değil hala yani. Hani, tasarımcıyla çalışmak zor gerçekten. Hem bilen birilerinin olması gerekiyor falan. Çok aradığım şeyleri bulamadım. O yüzden de istifa ettim. Sonra işte hep böyle merak ettiğim alanlara yönelmek istedim. İşte sivil toplumu denedim. Çok sevdim. Hani sosyal girişimleri, böyle sosyal şeyleri çok seviyorum çünkü. Sonra şey oldu. Bizim okul ODTÜ'de tasarım fabrikası var. Böyle bütün okul açık bir dersti ben şey yaptığım zaman. Ders gibi değildi aslında. Daha çok böyle atölye çalışması gibiydi. Ama farklı bölümlerden hocalar dahil sürece, işte işletmeden hoca, mühendislerden hoca falan, böyle bir multidisipliner bir ekipler oluşturuluyor. İşte arçelik, FNS neydi?
Yani FNSS
bayağı bir,
mi?
Aynen. Bayağı böyle mentorlar vardı. Ekiplere bir firma mentor oluyordu. Ve multidisipliner bir ekiple öğrencilerden oluşan, işte yüksek lisans, lisans doktoru proje geliştiriyordu. Orada ben 7 mühendisle eşleştim. O da çok ilginç bir deneyimdi, güzel bir deneyimdi.
7 mühendis.
Evet, 7 mühendis ve ben. Aynen. yani oradaki skala da çok genişti. Gıda mühendisi vardı, elektrik elektronik mühendisi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam maden mühendisi miydi? Yani bayağı böyle çok çeşitliydi. ODTÜ'de her mühendisten insan vardı gibi. Onlarla çalışırken yani şey, İşte data mining diye böyle çok fazla şeyler dönüyordu. Teknoloji konuşuluyordu. Benim aklımda şey böyle, ya dedim bizde de hani kullanıcı deneyimi diye bir şey var. Kullanıcı ile ilgili bilgi toplamaya dair, yani ürünleri daha iyi geliştirmek için. Hani bununla birleştirelim falan diye. Böyle arkadaşlarla bayağı çalıştık. O alanı da anlatabilmek için onlara ben araştırdım. Hani kimlerle görüşürüz, kimlerle şey yaparız. UTR Lab var. Hani ilk bu işin öncülerinden biri galiba. Evren Hoca, Evren Akar. Teknokent, Otu Teknokent'te. İşte onunla görüşmek istedik. İstanbul'da User Spots vardı. Onlarla görüştük. Hani Zoom böyle. Hani biraz alanı tanımak anlamında. Yedi mühendise alanı anlatabilmek için. Arkadaşlar da hepsi çok iyiydi. Çok istekliydi. Orada benim böyle bir kontağım oluştu. User Spots'la. İşte UX Alive'a gittim. Onların organize ettiği bir etkinlik. Orada benim böyle bayağı bir meramı uyandırdı bu alan. Sonra dedim ben bu alanı denemek istiyorum. Sonra da işte denge denetleme ağındaki işim şey olunca baktım ilanlara. Picus'un ilanını gördüm. Başta siber güvenlik olması beni çok korkutmasına rağmen ilanları çok etkilemişti. Çok güzel hazırlanmıştı. Başvurdum. Oldu. Seninle çalışma fırsatını yakaladım orada.
Evet, yakın zamanlarda başlamıştık.
Evet, aynen. Aynen. Öyle gelişti aslında. Ya endüstriyel tasarımcı olmanın aslında çok büyük avantajı oldu bu başvuru yaparken, ki bu hani dijital ürün tasarımı aslında hani tam bir zaman veremem şey olarak, ama son zamanların en popüler şeyleri doğal olarak. Aslında alanda en fazla olanlar da endüstriyel tasarımcılar gene. Çünkü mesleki pratikler zaten hani çok şey. Bunları yapıyordu zaten endüstriyel tasarımcılar da. Sadece yaptıkları ürün fizikseldi. Ama evet. Geliyorlardı, bir arayüz tasarlıyorlardı. İşte atıyorum bir fırının, bir buzdolabının ya da bir araçta bir konsol tasarımında bir arayüz. Zaten tasarımlarına dahil olan süreçti. O tasarımlardan bir bölgeyi alıp daha hani özelleştirmiş bu alana, pratiğe dönüşmüş gibi bir şey. O yüzden endüstriyel tasarımcı olmanın aslında çok büyük faydası oldu gerçekten.
Evet, ben de hatırlıyorum. Selcan'da ikiniz zaten birlikte çalıştınız uzunca bir süre. Hani biz de birlikte çalışırken hep böyle bir sistematiğe oturtup hani kullanıcı deneyimini tasarlamak. Hani direkt böyle atıyorum ürün yöneticisi ya da yönetimden şuraya şöyle bir buton koyalım da şöyle yapsın gibi şeyler değil de hani önce onun ihtiyacını anlayalım. Burada hani kullanıcının neye ihtiyacı var, biz ne sunacağız. Oradan hani ne elde edecek. Buna göre bir hani süreç işletiyordunuz.
Evet.
Hatta onun böyle daha sonra bir dokümantasyonunu falan da yapmıştınız. Yani hani böyle işte biz tasarım sürecini ilerletiriz falan diye. Hani öyle olunca aslında çok daha iş sistematik ve şey bir şekilde ilerliyor. Yani anlamlı bir şekilde ilerliyor. Ölçülebilir bir şekilde de ilerliyor.
Kesinlikle, aynen. Çünkü şimdi hani tasarım sorduğumuz zaman insanlar aklına genellikle kozmetik, hatta bu kelimeyi kullanıyorlar. Ben çok biliyorum. Kozmetik geliyor yani. Ama geçenlerde işte tezinle ilgili bir şey okuduğumda görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Hani applied science. Hani gerçekten tasarım uygulamalı bilim aslında. Ya çünkü psikolojiyi kullanıyorsunuz, mühendis, yani birçok bilim alanından bilgi kullanıyorsunuz ve dediğin gibi de bunu ölçmek için de bir sürü yol kullanıyoruz. Ölçülemeyen bir şey değil kesinlikle tasarım çıktıları. Çünkü işlev tasarlıyoruz. Bu dijital olsun ya da fiziksel olsun. Bu işlev sonucu olarak onun formu ortaya çıkıyor. Formun sonucu olarak bir işlev çıkmıyor. Hani tasarım, endüstriyel tasarımda çok büyük şeydi o. Biz bölümde dokunduğumuzda tartışma işte formu function'ı takip ediyor yoksa function'ın formu. Bu tasarım tarihine de çok tartışılmış bir şey. Ama önemli olan işlev ve bütün her şey onun etrafında gelişiyor. Tasarımın temeli de bu olduğu için aslında dijital ya da fiziksel ya da başka bir şey sadece bir medium olarak kalıyor sonuç olarak.
Aynen. Bu form function deyince şey geldi aklıma. İşte form fonksiyon falan bir şeyler diyordunuz siz.
Hatırladım.
Neyden bahsediyorlar diyorum, hani form böyle hani benim bildiğim online formlar vardır. Formu hani bir şey, bilgi doldurursun. Form dediğin ben öyle biliyorum. Function deyince de hani böyle programlamadaki fonksiyonlar falan geliyor. Ki yani düşün ben 5 senedir falan hani dijital sektörde çalışıyordum. Hani bir sürü tasarım ekibiyle de çalıştım ama o çalıştığım ekiplerde endüstriyel tasarımcı yoktu. Hani o şeyi ilk kez sizden duymuştum yani. Güzel güzel bir yaklaşımmış diye düşünmüştüm yani.
Ya endüstriyel tasarımda böyle çok şey hani şimdi değil de tabii o hani ben endüstriyel tasarım tarihinde bayağı böyle tartışması şey olan bir akımlarla ilgili falan bir şeydi. Bize çok söylüyorlardı onu.
Evet.
Ama yani dijitale geçirdiğin zaman dediğim gibi form böyle işte form tasarımı, komponent olarak formu insanlar aynen, canlandırıyor. Aynen. Function'da direkt kodlamada bir şeye aynen şey yapıyor.
Bir ikisi bir arada falan.
Aynen.
Aynen öyle bir anım olmuştu yani.
Evet evet hatırlıyorum.
Şimdi şeyi sormak istiyorum sana. Hani bu alana meraklı olanlar olabilir hani bizi dinleyen. Hani tasarımcı olarak Picus'ta bir günün nasıl geçiyor ortalama yani bunu haftada bir günün gibi falan da düşünüyorum. Sen genelde neler yapıyorsun? Ve bu hani çalışmaya başladığından bu yana işte 2 yıldan uzun süredir çalışıyorsun bir kursta. Nasıl gelişti yani nasıl değişti? Hani ilk başladığında neler yapıyordun bir gününde? Şimdi neler yapıyorsun? Hani aralarda ne yapmıştın?
Ya genel olarak aslında çokça soru sorarak geçiyor zamanım. Bu niye? Neden? Bu en çok sorduğum soru neden oluyor? Çünkü ben anlamaya çalışıyorum. Hani biz niye yapıyoruz bunu? Bazen neden soruları ve cevapları çok fazla olmasına rağmen bile yetersiz kalabiliyor bir işi anlamakta.
Bir de güvenlik olunca iş, evet, siber güvenlik daha da. Evet.
Ya bir de en başta şey vardı. Şimdi mesela ilk başladığımda mesela birinci yılımla ikinci yılım arasındaki en büyük fark şeydi. Teknik olarak bilgim olmadığı için, alanla ilgili alan bilgim olmadığı için şeyi ayırt etmekte çok zorlanıyordum. Hani ne bilgi, ne çıktı, ne kullanıcıya dair bir şey, ne siber güvenliğe dair bir şey bilmiyordum. Önceden o yüzden çok şey yapıyordum, direnç gösteriyordum şey anlamında. Yani lütfen problem tanımını doğru yapın, problem tanımını şöyle yapın, lütfen, lütfen. Çünkü yani problem böyle bir hani ön yargıyla ya da çözümle geldiği zaman ben teknik bilgim olmadığı için o ayırt edemediğim noktada çok böyle şeyle gidiyordu. Bana verileni yapıyormuşum gibi oluyordu. Ama şimdi mesela bu ikinci yılımda şey taktiğini uygulamaya başladım. Geliyor. Ben artık ayırt edebiliyorum ne teknik ne kullanıcıya dair bir şey. Ayırt edip aslında söylediklerinden kafalarındaki çözümü artık görüyorum, öngörüyorum. Niye bunu istediklerini anlamaya çalışıyorum. Ve oradan çok daha fazla dataya gidiyorum. Hani işte product'la ilgili olsun, alanla ilgili olsun. Öyle çok büyük bir farklılık oldu teknik bilgiyle ilgili bir şeyler oluşturunca. Ama gerçekten genellikle bir günü bolca soru sorarak geçiyor. İşte özellikle mesela diyelim ki filtrelemeyle ilgili bir şeyse, daha böyle teknik komponentlerle ilgili bir şeyse çok fazla böyle alan ve literatür taraması yapmaya çalışıyorum. Yani eğer kullanıcıyla araştırması yapacak şeyimiz yoksa. Bir de çok zor kullanıcı araştırması yapmak güvenlikte. Genel olarak zaten zor bir şey. Ama yani yaptıklarımız da oldu. Kullanıcılarla görüştüğümüz. O da çok farklı bir deneyimdi. Sonra bir de bolca işte PM'le, product ekibiyle, frontend'le, hatta kimi zaman backend'le iletişimle geçiyor. İşte bunu böyle yapacağız, şöyle yapacağız, bu olur mu, şu olmaz mı? Çünkü ben kafamda her ne çıkartırsam da çıkartayım. Bir ekip içerisinde çalışıyorum ve herkesi hani çalışmasını etkileyen bir şey oluyor. Ya da benim onların yaptıkları benim çalışmamı etkiliyor. Hep beraber konuşup tartışıp en optimum çözüm hem zaman anlamında hem farklı kostlar, maliyetler anlamında en doğru tasarım çözümüne ulaşmaya çalışıyoruz. Genel olarak böyle geçiyorum. Bolca hani iterasyon yapıyorum. Özellikle zaman bunun için uygunsa. Hani kötüyü de yapıyorum, iyi de yapıyorum. Özellikle hani kötü olduğunu düşünmeme rağmen yaptığım tasarımlar çok öğretici oluyor. Hani onu gösterip insanlarla konuştuğumda, kritik aldığımda. Kritik almak çok önemli oluyor. Hani frontend'den, PM'den yaptığınız herhangi bir tasarımla ilgili hem çok öğretici oluyor hem de çok tasarımı olgunlaştıran bir şey oluyor.
Evet. Yani mesela 5 saat boyunca kendi başına kapanıp sonra bitirdim demekten satıyorum. 1 saat uğraşıp yani böyle yalap şap da olsa bir şey çıkarıp oradan en azından bir konsepti anlatma. Hani ondan sonra bir iterasyon diye. Belki sonra bir 2 saat daha, sonra bir iterasyon daha, bir 2 saat daha. Hani yine 5 saat çalışırsın ama çok daha optimum bir sonuç ortaya çıkabilir.
Aynen. Bazen o hatayı yaptığım oluyordu mesela. İşte 5 saat hiç kimseye bir şey demeden çalışıp olduğum oluyordu. Onun sonucu çok iyi olmuyordu mesela gerçekten. Ama dediğim gibi bir wireframe yapıp hemen böyle iletişime geçmek. Hani proje ortaklarıyla, frontend'le, PM'le falan konuşmak o süreci çok daha iyi hale getiriyor, iyileştirici hale geliyor. Doğru, daha doğru bir ürün tasarımı ortaya çıkarıyor.
Aynen.
Cevapladım umuyorum ama eksik kaldıysa.
Mesela benim hatırladığım şeyler vardı. Evet. Hala oluyordur. Yani ne bileyim, mesela marketing, pazarlama için böyle bannerlardır, işte ne bileyim posterlerdir, afişlerdir. Sadece ürün tasarımı değil de hani birçok farklı tasarım işi de gelebiliyor.
Tabii bir de o zaman küçük bir ekiptik hatırlarsan. Hani
o zaman öyleydi yani, evet.
Evet, marketing anlamında destek olacak bir bölüm yoktu. Selcan'la ben orada destek şey yapıyorduk. Hatta hani bir ara Selcan ilgilendi, bir ara ben ilgilendim. O da güzeldi. Hani marketinge şey olarak, bir UX'ci olarak bakıyorduk. Hani bunu okuyacak, ben bu görseli koydum ama buradan ne algılayacak? Nasıl algılayacak? Doğru mu algılayacak? Bu metni koydum ama hani oradaki koyduğunuz metne kadar düşünüyorduk. Hani bu kelime o anlamı veriyor mu? İşte o form follows function mesela olayı gibi. Orada da hani marketingin deneyimine dair düşünüp gene aynı pratiklerle farklı değil. Sadece çıktısı farklı bir şey oluyordu. O şekilde ilerlemeye çalışıyordu. O da mesela gene çalışırken hani mevcut işe ara verip başka bir işe devam edip aslında bir böyle şey gibi oluyordu. Hani kahve içerken su içerler ya tadını alabilmek için.
Aynen, aynen.
Onun gibi böyle bir tat katıyordu.
Anladım. Şimdi tabii ekip büyüyünce belki biraz daha özelleşme olmuştur yani.
Evet, ekip büyüdü, büyüyor. Güzel şeyler oluyor Picus'ta.
Evet, güzel haberler geliyor Picus'tan. İşte en son yatırım haberinden sonra. Bayağı evet. Hızlı büyüyor gördüğüm kadarıyla.
Aynen, aynen. Şu an güzel bir, hatta bugün tam olarak Picus UX ekibi kuruldu böyle bayağı bir kişiyle.
Süper, süper. Umarım bundan sonra daha da böyle hani UX tarafı daha da güçlü hale gelir.
Umuyorum. Bence olacak.
Süper, çok sevindim. Peki ben en çok merak ettiğim kısımlardan birisi bu Amerika'da senin bir proje için işte
evet.
Ne kadar 8 hafta yani 2 ay kadar mı 5 hafta kadar mı?
6 hafta kaldım.
Yani 1,5 ay kadar gidip hani orada işte Boston'a gitmiştin galiba. Orada bir şeyler yaptın. Sonra geldim burada bir proje başlattın. Ben böyle ucundan kenarından takip ettim hep işte hani Instagram'dan filan. Ama hani tam şeyine de hakim değilim. Hani bunu hani buraya nasıl başvurdun, nasıl oldu?
Tabii ki American Councils'ın çok güzel bir programı var. Professional Fellows Program. Ben STK'da çalışırken, denge denetleme anında çalışırken benim çalıştığım kuruma National Democratic Institute danışmanlık yapıyordu. Oradaki çalışan arkadaşlarımızdan biri de bu American Councils'ın bu programının Türkiye koordinatörüydü. Ben bu bursu biliyordum. Yani onun çalışmalarından sebebi. Ama o zaman ismi şeydi. Legislative Fellows Program gibi bir şeydi böyle. Yani bana çok korkutucu geliyordu.
Legislative yani.
Legislative.
Yani, kanun koyucu falan.
Yani bir de şeyleri de biliyorum hani işte başvuranlar falan da şey hani duyuyordum böyle işte mecliste çalışıyor, belediyede çalışıyor, kamuda çalışıyor, orada çalışıyor, burada çalışıyor. Yani böyle ama Allah'ım bana çok uzak bir şey. Sonra ertesi yıl işte bunun ismi Professional Fellows Program olmuş. Yani ertesi yıl da olmamış olabilir. Yani sonra olmuş olabilir. Benim başvurduğum yıl öyle bilerek ben bunu yaptım. Sonra işte sen de başvur. Böyle desteği oldu. Ama ben şöyleyim. Ya ben ne yapacaklar ya? Ben tasarımcıyım falan diyorum böyle. Normal bir kendilerine tasarımcıyım dedim. Sonra bir şekilde başvurdum. American Council'ın Professional Fellowship Programı. Ama şey başvururken bile şey 3 tane essay yazdığımı hatırlıyorum. 3 soru vardı. Aynen böyle.
Çok bayağı kolay da bir başvuru süreci değil yani.
Değildi. Ama yani essayleri yazdım, bitiriyorum. Ona rağmen hala şey dedim. Ben niye başvuruyorum ya? Ben ne yapacağım burada falan diyordum. Bir şekilde başvurdum. Sonra işte ilk öneleme sonucu geldi. Olmuş. Gittim işte böyle mülakata. Şimdi 16 kişi seçilmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam.
Türkiye'de en başta mi? Nerede oluyor
evet, mülakat? Evet, Türkiye'de. En başta benim ismim var ama şöyle. Çiğdem Demir, tasarımcı. İşte Picus Security. Aşağıda yani şey bilmem ne bilmem ne belediyesinde bilmem ne pozisyonu. Bilmem ne hazine bir şeysinde bilmem ne. Ya dedim tamam bitti. Güzeldi, eğlendik. Tamam buraya kadar mı falan diyorum. Gittim, mülakat oldu falan çıktım. Dedim güzeldi. Sonra işte zaman geçti aradan. Mail geldi. İşte congratulations. O kadar yani ben bir de böyle şeyler çok geç idrak ediyorum. Yani, aa oldu falan. Sonradan seviniyorum falan. Oldu ilginç bir şekilde. Sonra şey söyledi işte Türkiye koordinatörü. Hani sen tek tasarımcısın buna giden herhalde falan dedi Türkiye'den. Sonra şey haberi geldi. Boston haberi geldi. bastığında bir de şey süreç boyunca bize şey diyorlar. Amerika gittiğinde nerede çalışmak istiyorsun? Bir staj programı gibi
belli
bu.
Değil.
Belli değil. Bu bir profesyonel staj programı aslında. Hem de lider yetiştirme programı gibi bir şey. Ben hep şey yazmıştım. IDEO. Tasarım firması. Yani zaten onun motivasyonuyla biraz başvurmuş. Yani Amerika'ya gidiyorsam.
Hatırladım şimdi ya. Bahsediyordun sen de.
Evet. Hani, IDEO belki olur. Hani onların ofislerine zaman geçirelim. Bir şekilde bir şey olur falan. Her yere böyle IDEO San Francisco, IDEO San Francisco. Bütün formlara, bütün sorulara IDEO San Francisco yazdım abartısız. İyi ki de yazmışım ama. Neyse sonuç geldi. Boston'da Artists for Humanity diye bir STK, NGO. Oraya yerleşmişim. Bunlar böyle hani işte teenager denilen 12-16 yaş grubu çocuklar için istihdam yaratan hem de akademik destek veren kazanç odaklı olmayan kuruluş.
Süper.
Yani çok güzel bir modelleri var. Şöyle yanlış hatırlamıyorsam 6 tane tasarım stüdyosu var içeride. Her stüdyonun mentoru var. Bunlar işte resim, 3D tasarım, grafik tasarım, fotoğraf, video. Galiba birini unuttum. Böyle güzel bir şey var. Burada çocukla ilk başladıkları zaman seçilenler işte open hours, open days'leri var. Open days. Geliyorlar. Seçilenler 3 ay boyunca yanlış hatırlamıyorsam resme devam ediyorlar. Ve bu 3 ayın sonucundaki şeylerini orada geçtikleri zamanı Amerika'da bir gönüllü hizmet şeysi var öğrenciler için. Ona saydırıyorlar. Hani hemen para kazanmıyorlar. Onu tamamladıktan sonra İşte stüdyolarda, hangi stüdyodaysa.
O resmi yaparken yani bir orada bir şey de ortaya çıkarıyorlar. Yani ticari değeri olan.
Evet. Sonra da şey oluyor. Gerçekten bir tasarım stüdyosu gibi çalışıyorlar. Diyelim ki bir hastane şey istedi onlardan. Benim işte şu departmanıma bana işte 60 tane yağlı boya resim yapın. Ben duvarlarını asacağım.
Çok güzel.
Örneğin. Aynen yapıyorlar. Çok güzel de bir ikinci kattaydı galiba. Orada bütün şölelerini alıp çocuklar çıktıkları zaman çok güzel bir görüntü oluyor. Herkes resim yapıyor falan. Yapıyorlar mesela. O resim satıldıysa onun parası çocuğa veriliyor. Yani o tasarım, şey, o resmi yapan çocuğa. İşte grafik tasarım yapıyorlar, 3D tasarım yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Bunun yanı sıra o çocuklara akademik destek de veriliyor. Oradaki işte programları, donanımları, her şeyi de kullanabiliyorlar. Haftanın 3 günü geliyorlardı dersten sonra. Böyle çok güzel bir oluşumdu. Ben de orada 4 hafta geçirdim. Yani 4-5 hafta aslında. 5 hafta geçirdim. Çok güzel bir deneyimdi. Yani Amerika'ya gittim ve döndüğümde bambaşka bir çiğdemdim. Gerçekten bir kere şeydi hani Boston çok güzel bir yerdi. İşte Harvard orada, MIT evet, orada.
Üniversiteler şey.
aynen. Güzeldi. Yani şey hissediyordum ben oraya. Dayken sanki ben hep buradaymışım gibi. Oradaki insanlar da bana onu söylüyor. Sanki sen hep buradaymışsın gibi. Çok çabuk alıştım. Çok da sevdim. Bir de bize orada American Council proje yazdırdı. Aslında bu bir değişim programı. Benim orada bir danışmanım vardı aslında. Yazdırdıkları projelerde genellikle oradaki işte gittiğimiz kurumlarda, kurumların yaptıkları işlerle ya da bizim ilgi alanımızla ilişkili şeylerdi. Ben de onların o modellerini, işte FH model deniliyor ona, çocuklara o istihdam yaratma modelini bir tasarım sprintine çevirerek Türkiye'de uygulamaya dair bir proje yazdım. Orada da şuna hedefledim. Hani Türkiye'deki bu göçmenlere olan ön yargıyı yıkmaya dair ne yapabilirim diye. Benim tasarım sprintimde Türkiye'li ve göçmen çocuklar bir araya geliyorlar ve onları mentorlarla, tasarımcı ya da sanatçı mentorlarla eşleştiriyoruz. Örneğin bir mentorun iki Türkiye'li, iki göçmen öğrencisi var. Beraber desen tasarımı yapıyorlar. Buradaki amaç da şeydi, ben biraz kendi deneyimimden yola çıktım. Ben endüstriyel tasarım bölümünün lisedeki resim hocam Müzeyyen baştan duymasam belki de bölümü istemeyecektim.
Değil mi hakikaten?
Aynen. Ben hayatta böyle küçük karşılaşmaların çok kıymetli olduğunu inanıyorum. O yüzden de böyle yetenekli ama dezavantajlı insanları bir araya getirdim. Yetenekli ama dezavantajlı gençleri kendi işinde başarılı insanlarla bir araya getirip hani böyle alanlarda böyle yapılabilecek şeyler de olduğunu göstermekti. Yaptık biz bu tasarım sprintini. Herhalde 10 günde 2 workshop bir sergiyle 12 genç vardı, 12 çocuk vardı toplamda. İlk workshop'ı karikatür atölyesinde yaptık. İkinci workshop'ı Bilkent Üniversitesi'nde yaptık. Ekin Hoca destek oldu. Hem de o da mentorlardan biriydi. 3 mentorumuz vardı. Bilkent Üniversitesi'nde bir stüdyoda hep beraber desen tasarımı yaptık. Çok eğlenceliydi, çok öğreticiydi süreç. Sonunda da gene karikatür atölyesinde sergi açtık 22 Ekim'de. Proje de böyle bir projeydi. Bayağı aslında şey geniş ama süreç boyunca yaptıklarımız, amacımız, şunumuz, bunumuz kısaca böyleydi.
Anladım, süper. Bu yani tasarlanan desenler hani bir kullanım alanı var mı? Yoksa hani nasıl, hani orada nasıl bir çıktı oldu onu tam?
Şöyle, aslında ben projeyi ikiye böldüm. Bu projeyi gerçekleştirirken de tasarımından işte gerçekleştirme sürecine kadar startup'ta öğrendiğim bu ezel ürün geliştirme yöntemini kullandım aslında.
Süper.
Skobumu hep böyle işte belirledim. Yani dedim aslında bu ürün desenleri ürün tasarımlarını kullanmak diye dair bir plan var. Ama hani hı-hı, öğrencilerin tasarımları olarak, katılan öğrencilerin. Ama bunun hani birçok legal tarafı var ve ben onları bilmiyordum. O yüzden o kısma hiç girmedim. Dedim ilk önce biz arkadaşlarla bir araya geleceğiz, beraber eğleneceğiz. Mesela onlar geldikleri zaman da katılımcı arkadaşlar şey demişti hani, eğleneceğiz. Burada doğru yok, yanlış yok. Eğleneceğiz. Hani şey yapmayın, ödev değil, şu değil, bu değil. Hmm. Hep beraber bir sergi açacağız, bizim sergimiz olacak diye. İkiye ayırdım projeyi. O legal, hani işte hukuki ve diğer yanları gerektiren, işte çocukların hakları söz konusu, yaptıkları hmm, işlerin kullanımı söz konusu. Hmm. Oraya hiç girmedim şu an. Orayı gerçekten uzmanlardan bilgi alıp, öğrenip detayını, psikologlarla görüşüp, hani bayağı aslında konunun uzmanı var. Konuyla ilgili. Onlarla görüşüp o kısmını geliştirmeyi düşünüyorum. O yüzden oraya hiç girmedim. O yüzden de çok bahsetmiyorum aslında.
Anladım.
Hani şey vardır ya, hani ofisteyken de çok şey yapıyorduk. Yapmayacağımız şeyi bahsetmeyelim. Tamamen gerçekten startup'ta öğrendiğim projede kullandım. O yüzden skobunu öyle değerlendirdim. Hedef sergi açmaktı. Bir arada keyifli vakit geçirmekti ve desen tasarlamaktı. Onu da yaptık.
Evet ya, ama çocuklara bir şekilde bir yol açacak olsa bile hani o yaptıkları desenden bir yani gelir elde etmelerinden ziyade öyle bir yol açarsa onlar için hayat boyu bir faydası olabilir yani sonuçta.
Yani Bilkent Üniversitesi'ni gördüler. Böyle bir bölüm olduğunu gördüler. Grafik tasarım o bölüm aynen, olduğunu gördüler falan.
Kıymetli. Hayalleri genişlemiş olabilir yani.
Umarım yani şey keyif almışlardır. Hani konuştuk, güzel şeyler söylediler. Ben çok mutlu oldum. Bakalım devamında da umarım daha çok da şey yapabiliriz.
Süper. Bir yandan da tezini yazıyordun değil mi? Yani iş var, bu var,
evet, sabah tez 9, var, akşam 6 bir işim vardı. Tezim vardı. Ya bitirmem gereken bir de bu proje vardı.
Hakikaten.
Bir de uyumam gerekiyordu arada falan.
Yani iyi altından kalkmışsın ya hakikaten.
Yani kalktım, umarım sağlığımda bir sıkıntı olmamıştır şu an. Bilmiyorum bir.
Bir süre şimdi dinlenme modu.
Aynen. Yani şey diyorum şimdi, sivil hayata adapte olmaya çalışıyorum.
Akşam boş vakit var falan.
Evet, günler ne kadar uzunmuş falan oluyorum.
Süper. Çok sağ ol Çiğdem. Artık yavaş yavaş sonlara doğru getireyim. Son sorularımı sorayım sana.
Tabii ki.
İlk olarak bizi dinleyenleri seni nereden takip edebilirler? Hangi kanallardan sana ulaşmalarını tercih edersin?
Ya ben Instagram'da varım, Twitter'da varım. Facebook var ama kullanmıyorum aslında çok. Onda işte proje sebebiyle falan yeniden dönmüştüm. Yani LinkedIn'de varım. Instagram'da bayağı yoğun paylaşımlar yapıyordum Amerika'dayken ve karikatür çizerken. İşte tez falan sebebiyle tekrar böyle kendi mağarama girmiştim. Ama Instagram'da ve Twitter'dayım. Bana oradan ulaşabilirler. Cidem Demir, DSG'li.
Onları koyarım ben linklerini.
Tamam, öyle. Beni oradan takip edebilirler. Mutlu olurum.
Tamamdır. Son olarak da bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, yani bir call to action'ın var mıdır?
Var aslında. 2019 yılı benim için çok öğretici bir yıldı. Yani sınırlarımı öğrendim. Şeyi gördüm, hani aslında hiçbir şey yapmak zor değil. Neyi nasıl yapabileceğimizi öğrendikten sonra. Bunu öğrenmek de hiç zor değil. Gerçekten. Korkmasınlar, her şeyi denemeye çalışsınlar. Ben 2019 yılı benim her şeyi denediğim bir yıldı gerçekten. Üstüne gittiğim bir yıldı. Korkmasınlar, çok soru sorsunlar. Neden diye sorsunlar. Bilimsel olsunlar. Bir de önyargılı olmasınlar. Hiç kimseye karşı, hiçbir canlıya karşı.
Süper, çok teşekkür ederim Çiğdem.
Ben çok teşekkür ederim Çağrı. Çok keyifli bir sohbetti.
Benim için de teşekkürler, görüşmek üzere.
Görüşürüz.
Bölümü kapatmadan önce sizi Made in Turkey podcastinden Levent Aşkan'la baş başa bırakıyorum.
Herkese selam. Öncelikle Çağrı, bizi ağırladığın için teşekkürler. Made in Turkey podcast'inde neler konuştuğumuzu anlatmadan hemen hikayesini aktarmak istiyorum. Bir gün Doğan Akdağ ile otururken ya bizim ülkemizden güzel şeylerin çıktığını, güzel projelerin çıktığını fakat bunu kimsenin paylaşmadığını gördük. Güzel projeler oluyordu. Bu e-ticaret alanında vardı, oyun sektöründe vardı, yazılım alanında vardı. Fakat kimse hikayesini aktarmıyordu. Bu konuştuğumuz dönemde dövizin yükseldiği, şikayetlerin arttığı, herkesin böyle yapıcı değil de yıkıcı olduğu bir moddu. Biz dedik ki şikayetçi olmayalım, üretken olalım, yıkıcı olmayalım, yapıcı olalım ve bu tarz firmalara ulaşıp onların hikayelerini aktarmaya çalışalım. Yavaş yavaş bu tarz firmalara ulaştık ve şimdi 23. bölümümüzü de yayınlamış olduk. Umarım bu devam edecektir. Umarım Türkiye'den yurt dışına satış yapan firmaların sayısı azalmayacak. Hatta biz yetişemeyeceğiz ve podcast'imiz de devam edecek. Budur temennimiz. Kanalımıza ulaşmak isterseniz Spreaker, Spotify ve iTunes platformları üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Sorularınız veya talepleriniz olursa da bize selam@madeinturkey.xyz adresinden veya twitter.com/madeinturkeyxyz URL'sinden ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, sevgiler.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.